Ayrım 40.
Karmazinov sözlerine dikkat ederek ve bir köşeden öteki köşeye dönerken sağ ayağını hafifçe sarsarak konuşmasına devam etti. Ha, hayır, yalnızca bunun için değil. Doğrusu şu ki olabildiği kadar geç yıpranmak istiyorum. Bu nedenle şimdi Avrupa'ya göç ediyorum. Orada iklim daha güzel, yapılar da hem taştan hem daha sağlam. Avrupa ömrüm yettiği sürece ayakta durur herhalde, ne dersiniz? Ben ne bileyim. Orada bir Babil yıkılırsa bu yıkılış görkemli olur. Ben her ne kadar bu yıkılışın geleceğini pek yakın görmüyorsam da bu noktada tam tamına sizinle aynı düşüncedeyim. Bizim Rusya'da yıkılacak bir şeyimiz yok. Bunları söz gelişi söylüyorum. Burada taşlar devrilmez, tersine her şey çamurlaşır gider. Kutsal Rusya dünyanın bütün öteki ülkelerinden daha zayıftır. Karşı koyamaz. Sıradan halk tabakası Rus tanrısının çabasıyla şöyle böyle ayakta duruyor. Oysa son bilgilere göre tanrı pek öyle güvenli değilmiş. Köylü yarasına yapılan iyileştirmeye karşı koymaya çalıştıysa bile gene çok sarsılmıştır. Sonra o demir yolları var, sonra sizler varsınız. Ben artık Rus tanrısına hiç inanmıyorum. Peki Avrupa tanrısına? Hiçbirine inanmıyorum. Rus gençliği önünde beni karaladılar. Oysa ben hep Rus gençlik eylemlerine yakınlık duydum. Bana burada yayımlanan bildirileri gösterdiler. Onlara şaşkın şaşkın bakıyorlar çünkü bildirilerin söylemi herkesi korkutuyor. Böyle olmakla birlikte hepsi de istençleri dışında onların gücüne inanıyorlar. Uçuruma doğru gidiyoruz ve çoktan beri biliyoruz ki tutunacak bir dalımız bile yoktur. Şimdi Rusya'nın bütün dünyada en ufak bir direnme ile karşılaşmadan her şeyin geçebileceği bir yer olduğuna inanıyorum ve bunun için bu gizemli propagandanın başarı kazanacağından kuşku duymuyorum. Ben varlıklı Rusların niçin yabancı ülkelere sıvıştıklarını, bu kaçışın niçin yıldan yıla biraz daha arttığını pek iyi anlıyorum. Bu yalnızca bir içgüdü. Bir gemi batacağı zaman ilk önce fareler gemiyi terk edermiş. Kutsal Rusya dilencilerle, tehlikelerle dolu, yüksek tabakalarıyla, dilenciliğiyle övünen bir ülkedir. Büyük halk kitleleri ise derme çatma kulübelerde ömür tüketir. Sen ona bir çıkar yol göster de ne gösterirsen göster, sevinçle gelir. Yeter ki bu yol ona anlatılsın. Yalnız hükümet hala karşı koymak istiyor. Ama kör kör parmağım gözüne örneği, kendi vatandaşlarının gözünü çıkarıyor. Burada artık her şey olmuş bitmiş ve yargı da verilmiştir. Rusya'nın bu durumuyla artık geleceği yoktur. Ben Alman oldum, bundan da onur duyuyorum. Hayır, demin bildirilerden söz ediyordunuz. Düşüncenizi söyleyiniz. Herkes bildirilerden korkuyor. Demek ki onların gerçek bir gücü var. Onlar yalanı olduğu gibi açığa vuruyor. Bizde artık tutunacak, dayanacak bir şey kalmadığını gösteriyor. Herkes susarken onlar yüksek sesle konuşuyor. Onların utkusunu sağlayan şey, onların umulmadık atılganlığıdır. Bugüne kadar eşine rastlanmamış öyle bir atılganlık ki, onunla gerçeğe göz kırpmadan bakıyorlar. Gerçeğe göz kırpmadan bakma gücü yalnız bugünkü Rus kuşağına özgü bir olaydır. Hayır, Avrupa'da henüz bu derece gözü karalık yok. Orada saltanatın dayanacağı şey ve özgürlük var. Gördüğüm kadarıyla şu yargıya varıyorum ki, Rus devrimci düşüncesinin cevheri, onur denen şeyin yatsınmasında gizleniyor. Bunun böyle yüreklilikle, böyle korkusuzca anlatıldığını görmek doğrusu hoşuma gidiyor. Hayır, Avrupa'da bunu henüz anlayamayacaklar. Ama bizde bu düşünceden daha çabuk ve kolay anlaşılacak hiçbir şey yoktur. Bir Rus için onur, gereksiz bir yükten başka bir şey değildir. Onur onun için her zaman bütün tarih boyunca bir yük olmuştur. Onu açıkça onursuzluk hakkıyla kandırmak her şeyden daha kolaydır. Ben eski kuşaktanım, açıklarım. Ben hala onura bağlıyım ama bir alışkanlık olduğu için bağlıyım. Eski biçimlere, geleneklere karşı eğilimim var. Bu bir çeşit korkaklıktır da, her insan kendi çağının adamı olmalı. Birdenbire sustu. Boyuna konuşuyorum, konuşuyorum, oysa hep susuyor, inceliyor diye düşündü. Oysa kendisine doğrudan doğruya bir soru sorayım diye geldi. Peki ben de soracağım. Pyotr Stepanovich birdenbire, Yulia Mihailovna bana sizden balo için ne tür bir hazırlığınız olduğunu kurnazlıkla sorup öğrenmemi rica etti dedi. Karmazinov kurumlu bir tavırla, evet gerçekten bir sürpriz olacak, herkesi şaşırtacağım diye cevap verdi. Ama sırrımı size söyleyemem. Pyotr Stepanovich üstelemedi. Büyük yazar, burada Şatov adında biri varmış diye sordu. Düşünün, bu adamın yüzünü hala görmedim. İyi insandır, ne var? Hayır, yani burada bazı şeylerden söz ediliyor. Stavrogin'e tokat atan adam o değil mi? O. Stavrogin hakkında ne biliyorsunuz? Bir şey bilmiyorum, züppenin biri. Karmazinov Stavrogin'den nefret ediyordu çünkü öteki onu görmezden geliyordu. Karmazinov hain hain gülerek, bildirilerde açıklanan şeyler bir gün gerçek olursa ilk önce ipte sallandırılacaklardan biri de odur. Pyotr Stepanovich birdenbire, belki daha önce dedi. Karmazinov gülmesini kesti ciddi bir tavırla, pek iyi bir şey olur dedi. Evet, aynı şeyi bir kez daha söylemiştiniz. Biliyor musunuz, bunu ona anlattım. Karmazinov, nasıl, bunu ona söylediniz mi diyerek yeniden güldü. Evet, o da dedi ki beni ipe çekerlerse ona da bir temiz dayak atarlar. Ama öyle onur için değil, bir köylü köleyi döver gibi eşek sudan gelinceye kadar döverler. Pyotr Stepanovich şapkasını aldı, kalktı. Karmazinov onu uğurlarken iki elini uzattı. Sonra onun elini kendi avuçları içinde tutup sesine ayrı bir ton ve tatlılık vererek, ''Bütün bu tasarılar ne zaman gerçekleşir?'' Pyotr Stepanovich kaba bir sesle, ''Bilemiyorum.'' diye cevap verdi. Göz göze geldiler. Karmazinov daha tatlı bir sesle, ''Örneğin tahmin edersek.'' diye üsteledi. Pyotr Stepanovich tam anlamıyla kaba bir sesle, ''Herhalde mülkünüzü satıp buradan sıvışacak kadar zamanınız olur.'' diye homurdandı. İkisi de daha inatla, daha üsteleyerek bakıştılar. Bir dakika sessizlik oldu. Pyotr Stepanovich birdenbire, ''Mayıs ayında başlayacak, Pokrov bayramına doğru sona erecektir.'' dedi. Karmazinov onun ellerini sıkarak duygulu bir sesle, ''Size candan teşekkür ederim.'' dedi. Pyotr Stepanovich sokağa çıktığı zaman, ''Gemiyi terk edecek kadar zaman bulacaksın fare.'' diye düşünüyordu. Eh, bu sözüm ona devlet zekası bile bu işin gününü öğrenmeye çabaladığına ve kendisine verdiğim bilgi için böyle saygıyla teşekkür ettiğine göre artık kendi kendimizden kuşku duyamayız. Ama o gerçekten de pek öyle budala değil. Yalnızca gemiden kaçan bir fare, böylesi ele vermez. Doğruca Bogoyavlinski sokağına, Filipovların evine gitti. 6. Önce Kirilov'a uğradı. Kirilov her zamanki gibi yalnızdı. Odada beden alıştırmaları yapıyordu. Daha doğrusu bacaklarını iki yana açmış, kollarını tuhaf bir biçimde başının üzerinde döndürüyordu. Yerde lastik bir top duruyordu. Masanın üstünde sabahtan kalma çay vardı ama artık soğumuştu. Pyotr Stepanovich kapının eşiğinde bir an durdu. Sonra içeri doğru yürüyerek şen çınlayan bir sesle, ''Bakıyorum sağlığınıza da pek fazla dikkat ediyorsunuz.'' dedi. ''Hele bak, ne güzel top, ne de güzel sıçrıyor. Bu da jimnastik için mi?'' Kirilov ceketini giydi kuru bir sesle, ''Evet, sağlığım için.'' diye homurdandı. ''Oturun.'' ''Konuk, bir dakikanızı alacağım.'' ''Eh, oldu olacak, oturayım.'' ''Sağlık sağlıktır ama ben buraya anlaşmamızı anımsatmaya geldim.'' dedi. Sonra kararsız bir havada, ''İşin bir bakıma vadesi gelmiştir.'' diye ekledi. ''Hangi anlaşma?'' Pyotr Stepanovich telaş ve korku içinde, ''Hangi anlaşma ne demek?'' diye sordu. ''Bu ne bir anlaşmadır ne de bir zorunluluk. Ben böyle bir söz vermiş değilim, sizin yanlışınız var.'' Pyotr Stepanovich yerinden kalkarak, ''Bana bakın, ne yapıyorsunuz?'' diye bağırdı. ''İrademi kullanıyorum.'' ''Hangi iradenizi?'' ''Eski.'' ''Yani bunu hangi anlamda anlamalı? Eski düşüncelerinizde mi inat ediyorsunuz?'' ''Evet ama aramızda anlaşma diye bir şey yok. Hiçbir zamanda olmadı. Sonra ben hiçbir şeyle bağlı değilim. Bu benim o zamanki tek irademdi. Şimdi de tek irademdir.'' Kirilov, kabul, sizin iradeniz olsun bu, yeter ki bu irade değişmesin. Pyotr Stepanovic içi rahatlamış bir durumda gene yerine oturdu. Bir sözcük için bana darılıyorsunuz. Bu son zamanlarda her şeye çabucak kızan bir adam oldunuz. Size gelmeye bile çekiniyorum. Bununla birlikte döneklik etmeyeceğinize güveniyordum. Sizden hiç hoşlanmıyorum ama bu sorunda bana güvenebilirsiniz. Döneklik etmek ya da etmemek gibi sözlerin bence hiçbir değeri olmamasına karşın kararımdan dönmeyeceğim. Ama biliyor musunuz, Pyotr Stepanovic'i yeniden bir kaygı almıştı. Bir yanlışlık olmaması için bu sorun üzerinde daha açık bir biçimde konuşmak zorundayız. Çok nazik bir sorundur. Oysa sözleriniz beni kuşkuya düşürüyor. İzin verir misiniz konuşayım? Kirilov, gözleri köşede bir noktada, konuşun dedi. Epey zaman önce yaşamınıza son vermeye karar vermiştiniz. Hiç değilse böyle bir düşünceyi kafanıza koymuştunuz. Söylediğim doğru mu değil mi? Bir yanlışım var mı? Gene de aynı düşüncedeyim. İyi, şunu da unutmayın ki sizi kimse buna zorlamıyor. Elbette, ne anlamsız konuşuyorsunuz siz. Peki, çok anlamsız konuştum. Kuşkusuz size buna zorlamak pek anlamsız bir şey olurdu. Devam ediyorum. Siz de kurumun eski örgütünde üyeydiniz. O zaman düşüncenizi üyelerden birine açmışsınız. Açmadım, yalnızca söyledim. Her neyse, buna açtınız demek anlamsız bir şey olur. Yalnızca söylediniz, iyi. Hayır, iyi değil. Sözcükleri ağzınızda geveliyorsunuz. Size hiçbir surette hesap vermek zorunda değilim. Siz benim düşüncelerimi anlayamazsınız. Ben yaşamıma son vermek istiyorum çünkü düşüncem budur. Çünkü ölümden korku duymak istemiyorum. Çünkü öğrenmenize gerek yok. Size ne? Çay ister misiniz? Soğuk çay. Durun başka bardak getireyim. Gerçekten Pyotr Stepanovic çaydanlığın kulpuna yapışmıştı, boş bardak arıyordu. Kirilov dolaptan temiz bir bardak alıp getirdi. Konuk, biraz önce Karmazinov'un evinde kahvaltı ettim dedi. Durmadan konuştu, dinledim. Beni terletti. Ondan sonra buraya koştum, gene terledim. Susuzluktan ölüyorum. İçin, soğuk çay iyidir. Kirilov gene eski yerine oturdu, gene bir noktaya bakmaya başladı. Sonra aynı sesle konuşmasına devam etti. Toplum intiharımla kendisine yararlı olabileceğimi düşünüyor. Örneğin siz burada hoşa gitmeyen bir oyun oynadınız da bu oyunun suçluları aranmaya başladı diyelim. O zaman ben beynime bir kurşun sıkarsam ve bu işi ben yaptım diye bir mektup bırakırsam o zaman sizden tam bir yıl kuşkulanmazlar. Dahası birkaç gün, bir günün bile değeri var. Peki, bunun için bana bir süre bekleyip beklemeyeceğimi sordular. Ben de cevap verdim. Dedim ki, toplumun saptayacağı güne kadar beklerim çünkü benim için hepsi bir. Evet, benimle birlikte yazacağınıza ve Rusya'ya döndükten sonra benim, sözün kısası benim buyruğumda, yani yalnız bu iş için benim buyruğumda olacağınıza söz vermiştiniz. Bütün öteki işlerinizde elbet özgürce davranabilirsiniz. Pyotr Stepanovic son sözleri pek ince bir tavırla söylemişti. Söz vermiş değildim, razı oldum çünkü bana göre hepsi bir. Güzel, çok güzel, onurunuza dokunmak hiçbir zaman aklımdan geçmez, yalnız onur sorunu değil bu. Ama anımsarsanız size yol için 120 taler topladılar, demek ki siz para aldınız. Kirilov kızararak hiç de değil diye cevap verdi. Para onun için verilmemişti. Bu iş için para alınmaz. Bazen alınır. Yalan söylüyorsunuz. Petersburg'dan yazdığım mektupta bildirmiştim. Petersburg'da ise size 120 taleri saydım. Ve bu para oraya gönderildi eğer siz alıkoymadınızsa. Peki, benim hiçbir şey üzerinde durduğum yok. Gönderdim. Asıl sorun, siz gene eski düşüncenizde misiniz? Aynı görüşteyim. Ne zaman gelip zamanı geldi derseniz her şeyi yapacağım. Ne dersiniz, devrim yakın mı? Fazla zaman kalmadı ama unutmayın, pusulayı o gece birlikte yazacağız. Gündüz olsa ne çıkar? Söylediğinize göre bildiri işini üzerime almam gerekecek mi? Ve bazı şeyleri daha. Her şeyi üzerime almam ben. Pyotr Stepanovic gene telaşlanarak, ''Neyi üzerinize almayacaksınız?'' diye sordu. istemediklerimi. Yeter, bundan ötesini konuşmak istemiyorum. Pyotr Stepanovich dişini sıktı ve konuyu değiştirdi. Başka şeyden konuşacağım diye önledi. Bu akşam bizimkilere gidecek misiniz? Virginsky'nin doğum günü. Onlar da böylelikle toplanacaklar. İstemiyorum. Lütfen gelin. Gerekli. Hem sayı hem de sıfatta etkilemek gerek. Sizin yüzünüz, işte kısacası yüzünüzde kaderci bir ifade var. Kirilov, öyle mi buluyorsunuz diye güldü. Peki geleceğim. Ama yüzüm için değil. Saat kaçta? Olabildiğince erken, 6:30'da falan. Hem biliyor musunuz, siz içeri girer, oturur ve orada kaç kişi olurlarsa olsunlar hiç kimseyle konuşmazsınız. Ancak biliyor musunuz, yanınıza kağıt kalem almayı unutmayınız. Budan için? Canım, size göre hepsi bir değil mi? Bu benim ayrıca bir ricam. Siz yalnızca oturacak ve hemen hemen hiç kimseyle konuşmayacaksınız, dinleyeceksiniz ve ara sıra bir şeyler not alıyormuş gibi davranacaksınız. İsterseniz resim falan yapın. Ne saçma şey, niçin? Ama madem ki size göre hepsi bir, siz hep size göre hepsi bir olduğunu söyleyip duruyorsunuz ya. Hayır ama niçin? İşte şunun için, derneğin üyesi müfettiş Moskova'da oturdu kaldı, bense orada kimilerine belki de müfettiş gelir demiştim. Onlar da sizi müfettiş sanacaklar. Tam 3 haftadan beri burada olduğunuza göre daha çok şaşacaklardır. Martaval, Moskova'da bizim müfettiş diye bir şeyimiz yok. Peki varsın olmasın, canı cehenneme. Ama sizin ne ödeviniz, bu size ne gibi bir zorluk verir? Kendiniz de derneğin üyesisiniz ya. Onlara benim müfettiş olduğumu söyleyin. Susup otururum ama kalem kağıt istemiyorum. Peki aman için? İstemiyorum. Pyotr Stepanovich kızdı, hatta yüzü yeşile kesti ama gene dişlerini sıktı, ayağa kalkıp şapkasını aldı. Birdenbire yavaş bir sesle, öteki sizde mi? Bende. Bu iyi, yakında onu çıkaracağım, hiç üzülmeyin. Zaten üzüldüğüm yok. O yalnızca geceyi burada geçiriyor. Koca karı hastanede, gelini öldü. 2 gündür yalnızım. Tahta perdede bir tahtanın çıktığı yeri gösterdim. O da oradan geçiyor, kimse görmüyor. Yakında onu buradan alacağım. Gece kalabileceği birçok yeri olduğunu söylüyor. Yalan söylüyor, onu arıyorlar. Burada ise henüz belli değil. Yoksa onunla uzun boylu konuşuyor musunuz? Evet, bütün gece size dehşetli sövüyor. Ona geceleyin apokalipsi okudum, çay da verdim. Dikkatle dinledi. Üstelik büyük bir dikkatle bütün gece. Hay Tanrı kahretsin, bakıyorum onu Hristiyanlaştıracaksınız. Zaten Hristiyan o. Üzülmeyin, öldürür. Kime öldürtmek istiyorsunuz? Hayır, o bana böyle bir iş için gerekli değil, başka bir şey için. Shatov'un Fetka'dan haberi var mı? Shatov'la hiçbir konuda konuşmuyorum. Zaten çoktandır görmedim onu. Kızıyor mu? Hayır, kızgın değiliz. Yalnız başımızı çeviriyoruz. Amerika'da çok uzun zaman yan yana yattık. Ben şimdi ona gideceğim. Nasıl isterseniz. Öteden dönüşte Stavrogin'le birlikte belki gene size uğrarız. Şöyle saat 10'a doğru. Geliniz. Onunla önemli bir işi görüşmem gerek. Biliyor musunuz, topunuzu bana armağan etsenize. Şimdi onu ne yapacaksınız? Ben de jimnastik için. İsterseniz parasını da veririm. Para istemez, alın. Pyotr Stepanovich topu arka cebine soktu. Kirilov konuğunu uğurlarken arkasından, size Stavrogin'e karşı hiçbir şey vermem diye homurdandı. Öteki şaşkın şaşkın onun yüzüne baktı ama bir karşılık vermedi. Kirilov'un son sözleri Pyotr Stepanovich'i dehşetli şaşırtmıştı. Olanların anlamını henüz kavrayamamıştı ama daha Shatov'un dairesine çıkan merdivendeyken hoşnutsuzluk anlatan yüzüne tatlı bir ifade vermeye çalıştı. Shatov evde olmakla birlikte biraz rahatsızdı. Yatakta yatıyordu ama giyinikti. Pyotr Stepanovich eşikten ''Ne talihsizlik!'' diye bağırdı. ''Hastalığınız ciddi mi?'' Yüzündeki tatlı ifade birdenbire yitti. Gözlerinde haince bir şey parıldadı. Shatov sinirli sinirli yerinde doğrularak ''Hiç de değil'' diye cevap verdi. ''Hiç de hasta değilim, yalnız başım biraz...'' şaşırmış bir durumdaydı. Böyle bir konuğun ansızın gelişi onu tam anlamıyla korkutmuştu. Pyotr Stepanovich çabuk ve egemence bir havayla, ''Ben öyle bir iş için geldim ki hastalanmaya yer yoktur.'' diye söze başladı. ''İzin verirseniz oturayım.'' Oturdu. ''Siz de gene karyolanıza oturun. Bugün Virginsky'nin doğum günü nedeniyle orada bizimkiler toplanacak. Gel gelelim bu toplantıya başka bir anlam da verilmeyecektir. Önlemler alınmıştır. Ben Nikolay Stavrogin'le birlikte geleceğim. Sizin şimdiki görüşünüzü bildiğim için sizi oraya sürüklemek istemezdim. Yani sizin ihbar edeceğinizi düşündüğümüz için değil de size sıkıntı vermemek için sizi oraya sürüklemek istemezdim. Ama öyle bir şey oldu ki sizin gelmeniz gerekecek. Orada sizin örgütten nasıl ayrılacağınızı ve elinizde bulunanları kime teslim edeceğinizi kararlaştıracağımız kimselerle karşılaşacaksınız. Bu işi belli etmeden yaparız. Sizi bir köşeye götürürüm, orası kalabalık olacak. Herkesin bilmesine ise hiç gerek yok. Açıklayayım, sizin için epey dil döktüm. Ama şimdi herhalde onlar da razı oldular. Elbet basım eviyle bütün belgeleri teslim etmeniz koşuluyla. O zaman istediğiniz yere gidebilirsiniz. Şatov öfke içinde ve çatık kaşla dinledi. Biraz önce duyduğu korkudan eser kalmamıştı. Ben şeytanın bile bilmediği kimselere hesap vermek zorunda olduğumu kabul etmiyorum diye kestirip attı. Kimse de beni dışlayamaz. Pek de öyle değil. Sizin güvencenize birçok şey bırakılmıştı. Öyle birdenbire ilginizi kesmeye hakkınız yoktu. Sonunda siz hiçbir zaman bu konuyu açıkça belirtmediniz. Öyle ki onları anlamlı bir duruma soktunuz. Buraya gelir gelmez bir mektupla açıkça bildirdim. Pyotr Stepanovich durgun bir sesle hayır açık değildi diye savlıyordu. Örneğin ben size aydın bir kişiyi burada basmak üzere göndermiş ve basılan sayıları sizden isteninceye kadar burada bir yerde saklamanızı istemiştim. Bu arada iki bildiri de vardı. Siz onları iki anlama gelen ve hiçbir şey anlatmayan bir mektupla geri gönderdiniz. Ben doğrudan doğruya basamayacağımı bildirdim. Evet ama doğrudan doğruya değil. Siz basamam diye yazmıştınız ama bir neden göstermemiştiniz. Basamam, basmak istemiyorum anlamına gelmez. Sizin maddi nedenler yüzünden basmadığınız sanılabilirdi. İşte onlar da bunu böyle anladılar ve sizin örgütle ilişkinizi sürdürmek istediğinizi sandılar. Şu halde sizin güvencenize kimi şeyler verilebilirdi ve böylelikle kendilerini ele vermiş olacaklardı. Burada diyorlar ki siz ihbar etmek için önemli bir bilgiyi edinmek amacıyla böyle davranarak kendilerini aldatmak istediniz. Ben elimden geldiğince sizi savundum ve yararınıza bir kanıt olmak üzere sizin iki satırlık mektubunuzu onlara gösterdim. Ama şimdi mektubunuzu gene gözden geçirdikten sonra bu satırların karışık ve insanı aldattığına inandım. Demek o mektubu böyle bir amaçla sakladınız.''